Havuzbaşı. Son kuşlar.
Ayrım 8.
Hem de nasıl dedikleri zaman birdenbire şaşırıverdim. Öyle ya, ona verecekleri zevkin paradan daha kıymetli olduğunu yalnız o ve ben düşünebiliyorduk. Yoksa ben de bilmeyerek tıpkı onun gibi birisi miydim? Ona fenalık etmekle kendi kendime mi zulüm ediyordum? Bunun üzerinde fazla düşünmek istemedim. Sinek kovar gibi düşünceyi kovdum, ona fenalık etmenin daha bana verdiği büyük zevki düşündüm. Hayır dedim, bu size göre, bana göre öyle ama ona göre paranın hiçbir kıymeti yoktur. Sizin verileceğiniz güzel şeylerin karşısında... Peki sen ne istiyorsun, ne yapalım istiyorsun dediler. Beni dinlerseniz dedim, hem paranızı alırsınız hem de onun bütün zevklerinden mahrum edersiniz. Nasıl dediler, nasıl mı dedim, kolay. O gelip yanışacak. Aradığı şeyler görünüşte masum şeylerdir. Ahbaplık, muhavere, dostluk, samimiyet. Hepsini veriyor gibi gözükürsünüz. O sizden istediği şeyi muhakkak en sona saklayacaktır. Siz ona bildiğiniz halde hem biliyor hem bilmiyor gibi yapacaksınız. O son kozu her zaman elinde tuttuğunu sanacaktır. Tam o kozu oynadığı zaman birdenbire onun bir koz olmadığını, sadece bir boş kağıdı beyhude yere elinde tuttuğunu, elindeki ikili kozda keserken anlayacaktır. Ama siz o zamana kadar insanlığınızdan bütün fedakarlıkları yapacaksınız. Zarar yok. Peki bunun ne faydası var? O zaman o sizden, kendinden, dünyadan, paradan, yoldan, görünür görünmez, tadılır tadılmaz her şeyden iğrenecek. Sonrası ebenin kuşağı, siz. Peki, peki uzatma, istediğini yaparız dediler. Akşamüstü kendi kendisine evine döndü. Onu bağladığım yere çömeldi, bacaklarını dikti. Kafasını elleriyle sakladı. Parça parça beyaz düşmüş saçlarını çeker gibi okşadım. Ne o yahu, dedim. Ne bu halin? Keşke beni bırakmasaydın dedi. Şurada elim kolum bağlı da otursaydım. Ne oluyor sana böyle canım dedim. Anlat bakalım. Neler anlatmadı ki zavallı. Benim teori olarak verdiğim nasihati tatbikat sahasına öylesine geçirmişler ki ben bile zevkimden ürperdim. Şimdi ne yapacaksın dedim. İstediğin oldu dedi. Beni bağlamana hacet yok şimdiden sonra. Şimdiden sonra böylece oturacağım. Bir yerlere gitmeyeceğim. Peşinde koşmayacağım zevkimin. Hah, nihayet imana geldin. Aferin dedim. İşte böyle olmanı derken biliyordum ki daha sabah olmadan, gün yalancıktan ağarmaya başlarken bütün imkanlar şehrin ve hayatın içinde ışık ışık, benek benek yanıp sönmeye başlayacaklardır. Gün doğduğu zaman onu akşam bezgin ve küskün sindiği köşeden çoktan fırlamış, şehrin içine karışmış bulacağımı biliyordum. Bir gün onu o köşede gözleri beyazlarına kadar açık ölmüş buluncaya kadar. Su basması. Sakarya Nehri bilmem her geçtiği yerde bu kadar deli mi? Bizim burada zaman zaman ne köprü bırakır yıkılmadan, ne hayvan bırakır sürüyüp götürmeden, ne de kaz bırakır boğmadan. Sizin kasaba bir yarım saat uzaktan bize işte şuracıktan bulanık, kırmızı, derin, geniş akar gider. Suyun etrafında insanları değil, hangi denize, bir denize bile aktığından habersiz, bu hırçınlığına, haşarılığına karşılık gene de kendisine tapan köyler vardır. Sakari derler de başka şey demezler. Bizim burada Sakarya'ya Sakari derler. Yazın ortasında kum adaları biriken, yer yer cılız, durgun gözüken Sakarya, sonbaharla beraber tabii halini alır. Artık suyuna atılmış bir değneği 100 defa döndürerek hızlı hızlı gözden kaybettiren suya korkmadan, çekinmeden bakamaz oluruz. Çünkü onun her sene içimizden 5-10 kişiyi kurban edeceği fikrimize gelir. Cahiller buna köyün kefareti derler, domuzlar. Bununla beraber geceleri evlerinde onun hışırtısını, o Ecinlili mısır tarlası sesini dinlemek için de pencereleri açık bırakırız. İyi uyku getirir. Bazı sene o hemen hemen her yerde 4-5 kulaç olan yatağından hiç çıkmadan, yalnız kenardan eğilip elini yüzünü yıkamaya elverişli geçip giderse de herkesin yüzü güler. Kimsenin deli Sakari, azgın Sakari, hain Sakari demediği bu seneler hiç olmazsa onun tarafından gelmiş bir afat kaybedilmediğinden mesut yıllardır. Bazen de sürekli yağmurlardan sonra bir sonbaharda yılan sürünmesi gibi bir yaklaşma ile gelir, çitleri devirir, kümesleri doldurur, ev altlarını kaplar. Bu sonbahar taşması o kadar afatlı değildir. Çünkü bu zamanda Sakari garip bir haldedir. Çekingen, ürkek, sinsidir gavur. Ağır ağır, katmerli katmerli, kaymak kaymak gelir. Bir sabah uyanırsınız ki evin altı su içindedir. Ağaçlar dımdızlıklar, tarlalar gözün alabildiğine deniz gibi uzanır. Su ne kadar yükselirse yükselsin, akıntı, azgınlık yoktur. Ah, ne sinsi sudur bu. Sanki en büyük düşmanı fukara insandır. Adeta seçer de gelir avare dul kadının evindeki mandayı boğar. Sanki kötü insan dünyada eksikmiş gibi gider de 13 yaşındaki masum Kara Recep'in koyunlarından alır. Ağanın koyunlarına dokunmaz. Bu bir acayip mahluktur. Bu bir köy canavarıdır. Zalimdir, alçaktır ama sessizdir. Onun için bu sonbahar su basmasını zalimliğine karşı pek mühimsemeyiz. Sevmesek de. Bir iki kaz boğulmuş, bir iki dam çökmüş, 3-5 çit yıkılmış, bir iki boyunduruk zayi olmuştur. Kara Recep'e kim acıyacak? Öksüze. Sonra bir de bakarsın ki çekilmiş gitmiş habersizce. Hem de ne gidiş. İnsan olsun, bu bir canlı mahluk gidişidir. Evinin önünde yağmurlarla durgun sular birikmiştir. Mesela değil mi? Bu su bile yerinde durur. Bu suyu Sakarya alıp gitmez. Ama kendisinden getirdiği bir damlayı bile bırakmadan çekilir gider. Sanki bu bir canlı mahluktur. Hırsızdır, bir ipucu bile bırakmayan bir katildir. Ama gelelim bahar. İlkbahar taşmasına, işte bu bir afattır. Sahici bir afattır. Ne zengin, ne orta halli, ne fukara tanır. Kökünden alır gider. Su, güzdeki gibi sinsi, korkak, hain değildir. Namuslu açık bir düşmandır. Alın alına, göğüs göğüse çarpışmak ister. Ne öksüz Kara Recep'i seçer, ne de dul kadının mandasını. Ne Hüseyin Ağa'nın ahırı kalır, ne çiftlik sahibi Mehmet Bey'in damındaki damızlık hayvanlar. Seçmez, alır gider. Tarlalarda çalışırken bir homurtu işitirsin. Ayı homurdar gibi bir homurtu. Bakarsın, dayanıyor, geliyor, döne döne, bulana bulana, yıka yıka. Oğul, İşte böyle bir bahar taşmasında bizim kerpiç evi çökertti. Yatalak ninemi beni taşıyamazken o nasıl taşıdı? Allah'ım, en gücüme giden bir yaşındaki bir kızımı gözümün önünde evire çevire götürmesi oldu. Ne köprüler yıkılmıştır emme, şu köprüyü görüyor musun? Bunu yıkamaz artık. Geçen kış üstünden açtı da bir halt karıştıramadı. Uzaktan tepeden Ramazan Bey'in dürbünüyle baktı. Bir kavrayış, bir pehlivan kavrayışıyla nasıl kavruyordu köprüyü? Yüreğim acıdı ama her kavrayışın arasında onu demirden sağlam görünce göğsüm kabardı oğul. Görüyorsun ya, biz yapılanı da unutmayız. Sana anlatacağım hikaye bir ilkbahar su taşmasının hikayesi oğul. Şu dağları görüyor musun? Kırçıl kırçıl, o zaman bembeyazdı. Bir kar vardı, dağın dibinden gelen köyler iki adam boyu diyorlardı. Olur mu bilmem. Ama uzaktan da belliydi hani. Dağa göçerecek gibi abanmış. Bahar o sene erken gelmiş. Herkes tarlalara dökülmüştü. Otlar fışkırmıştı. Baharda çalışmak ne tattır evlat. Baharda tarlada çalışmak bir, baharda sevişmek iki. Birincisini bilmezsin ama ikincisini tatmayan var mı? Sen de tatmışsındır herhalde. O kış çocuktan beri gözüm olan Ali Ağa'nın kızını yarı yalvarıma, yarı yıldırma ile bana nişanladılar. Bizim köyde nişanlanmak, evlenmek arası kasabadaki gibi uzun sürmez. Biz böyle beklemeleri hayra yormayız. Nideyim ki adam hala bir türlü düğüne yanaşmıyordu. Zengin baba damarı kamarıyordu. Belli ki yolunu buluruz da kızın fikrini çeliriz diyormuş kendi kendine. Kızı eskiden her gün görünürken nişanlanınca gösteremez oldular. Bahar da güzel mi güzel, türkünün bini bir paraydı bende. Bahar da yalabuk muydu yalabuk. Kız yanağı gibi idi yoncaların çiçeği oğul. Ben de fakir miydim fakir. Tövbe, bir anam var, bir kümesimiz, 8 tavuğumuz, 3 evlek tarlamız. Bu kadar şey de fukaralık sayılmaz. Ama kime dinletirsin? Herifin 70 dönüm arazisi, 2000'e katı, 2 mandası, malağıyla, 3 ineği, danasıyla, bir sürü koyun, uzakta ormanı, evi 3 katlı. Sana kim verir kızını? Ben halime şükrederim. Bir ana bir oğula, Sakari'nin şu kıyısında 3 evlek bir bahçeyle bir kümes, 8 tavuk ve karışım kalınlığında bir pazur çoktur bile. Böyle söylemesem dünyanın tadı tuzu kaçıyor da onun için derim. Sen her dediğime kulak asma. Delikanlılık, şu 2 gözüm önüme aksın, herifin malında gözüm yoktu. Delikanlı adam, mal düşünmez oğul. Bir kıza İstanbul'un göbeğinde hanı apartmanı cayır cayır yakan olmuşlar. Haklılar. Öyle düşünceliler de vardır. Vardır ama ihtiyarlıkta. Benim de bir kızım var. Hani bir zengin oğluna virem diye az hülya kurmadım. Gene benim gibi çulsuzun birine kaçıverdi. Doğrusu sevindim de. 3 ay anası ayalim yüzünden dargın durduk. Ama delikanlıya kahvede rastladıkça kucaklayasım gelirdi. Ayağa kalkar, sine sine kaçardı. Arkasından gülerdim. Söylemişler güldüğümü. Bir gün gelip elimi öpüverdi. O meselede başka hikaye. O gün tarlada çalışıyordum. Bir haftadır bir sıcak vardı. Yaz sanırdın. İhtiyar köylüler durup durup şu domuz dağa bakıyorlardı. Bakıyorlardı emme, bizden kim oralı olacak? Hem ne edeceksin? Dağın karşısına dağ mı koyacaksın? Bu su onu da devirir oğlum. Aman vermez. Evvelsi kış sözüm ona set yaptık. Bir çeyrek sürmedi seti al aşağı etmesi. Dediğim gün tarlada çalışıyordum. O zaman benim bir av köpeğim vardı. Öşürcü vermişti. Yaman bir şeydi. Ben çalışırken dağ tarafına dönüp dönüp cenaze varmış gibi uluyordu. Ne oluyorsun gavurun en iyi dedim. Şöyle bir de gözümü kaldırıp dağa baktım. Acayip. Hemen hemen hasat vaktindeki gibi kırçıl. Doğru köye koştum. Anama haber saldım. Tabanı yağlayın diye. Tavukları ağaca ürküttüm, kasabadaki Hacı Bey'in sütüne ortak bana bıraktığı mandayı Mehmet'e emanet ettim. Sür dedim, daha doğru. Daha köyün haberi bile yoktu. Neden sonra ahalide telaş başladı. Başladı emme, iş işten geçmişti. Koştum Hacı Ali'nin evine. Köyün öbür ucundadır onun evi. Şöyle bir 10 dakika sürer bizim evden. İlk orayı su basar. Hacının ağrı yıkılmıştı. Su beli aşmıştı. Evin damında barışıyorlardı. Kadın aşağıda kaldı diye. Kapı kırılmıştı. Merdiven başına yüzüne buldum. Ev çatır çatır çatır diyordu kardeş. Aldım Fadime'yi sırtıma. Arada şöyle 1-2 dönümlük bir krizlemeleri vardı. Bu sırada dizlerime geliyordu. Oradan nasıl o sırtımda ceviz ağacına tırmandığımı gören olsa kızını verdiğine pişman olmazdı. Fadime bir taraftan sırtıma tepinir. Şimdiki gibi değil. Tıkız mı tıkız. Tam 4 saat ceviz ağacında titredik. Üstümü başımı çıkartıp üstüne sardım. Ben bir dom gömlekle kaldım. Kayıkla gelip kurtarmasalardı, sattıcandan geberecektim. Hacının ne damı, ne buzağısı, ne malağı, ne çiti, ne de evi kaldı. Bir oğlu suya karıştı gitti. Babası korkudan su çekildikten sonra 3 ay yaşadı. Öteki kızını Sara tuttu. Karısı ne ettiğini hala bilemez. O pek dehşetli şeydi. Bir daha öylesine görmedik pek. Oranın ağaçları bile yıkıldı gitti. 70 dönüm arazisinin yarısını sattı da bir ev yapabildi. Su 4 günde çekilmedi. 5. gün düğünü bizim evde yaptık. Bizim yerden yapma şu 2,5 odalı evde bütün yaz barındık. 9 nüfusun çocukları saymıyorum. Hepsine ben baktım. Ben onun için bu Sakarya'ya hem kızarım hem severim. Bazı kör, bazı gözü açıktır domuzun. Hayırsız evlat gibi bir şeydir bu. İhtiyar adam, Fadime, Fadime diye bağırdı. Buyur ağa, dedi ihtiyar kadın. Bir damın eşiğinde duruyordu. Elinde bir lengerin içinde tavuklara hazırlanmış kepek karması tutuyordu. Dirseklerine kadar kolları sıvalıydı. Yüzüne gözüne yer yer kepek bulaşmıştı. İhtiyar, bizim abasızın oğluna Sakari taştığı zaman seni nasıl sırtımda taşımıştım, onu anlatıyordum, dedi. İhtiyar kadın, sen de anlatır anlatır hep onu anlatırsın, dedi. Mektup. Ne desem yalan gibiydi. Selviler Arnavutköy'üne doğru mırıldanıp duruyordu. Bir taka İstanbul'a gider, bir yelkenli, böcek yüklü bize doğru gelirdi. Tepelerden 40 katır mı istersin, 40 satır mı diyen bir masal cezası havası eserdi. Rıhtımın kırık taşına oturmuştuk. Bulutlar yıldızlara bir şeyler götürüyordu. Beklerdik, masalımıza aylardan çocuklar gelecekti. Sizi iskelenize bıraktıktan sonra ikinci mevkide oturmuş, dünyaya ilk yazı yazanı düşünüyordum. Şiir muhakkak ki yazının ta kendisi. Orman, deniz, çiçek, yemiş, böcek, kuş, güzel insan olur da şiir olmaz olur mu? Yazıdan evvel sanırım resim vardı. Yazı çok sonraları icat edilmiştir diye bir şey söyleyemeyeceğim. Beni alim sanırlar da alay ederler. Yazı üzerine hiçbir deneme okumadım. Onun üzerine düşünmek istiyorum. Demek söylemekten usandığımız, konuşmak istediğimiz bir gün gizlice. Bakın bu gizlice kelimesine iyi buldum. Kendimiz hitap ettiğimizin yanında bulunmadan, sesimizi işitilmeden söylemek zorunda kalmışız. Bu iş nasıl olur diye düşünmüşüz. Yazıyı belki binlerce, milyonlarca insan okuyor. Ama yazı bunun için uydurulmuşa benzemiyor pek.
Ayrım sonu.